Merhabalar, ben Deniz.
Merhabalar, ben de Olcay. True Crime Meçhule Giden Gemi podcast serimizin 120. bölümüne hoş geldiniz.
Evet, direkt başlıyorum o zaman hazırsak. Ay böyle de çok garip oluyor. Baştaki goygoylardan hoşlanmayanlar, size söylüyorum. Çok garip hissediyorum. Olaya ısınamıyorum ya.
Neyse, böyle şey gibi olmadık mı, böyle trip atan
Evet,
kadın gibi.
şey gibi değil
Hı,
mi?
tamam oldu. Hı.
Selam. Direkt anlatıyorum.
Selam, ne haber? İyi.
Efendim, tamam başlıyorum o zaman. Bu olay aslında eski bir olay. 2000 yılında geçiyor ama olayın sonlanması yakın bir zamanda gerçekleşti. Sonlanması derken neyi kastettiğimi olayı anlattıktan sonra anlayacaksınız zaten. 22 Haziran 2000 yılındayız. Bir cuma günü. 16 yaşındaki Liz Mary Gray garson olarak çalıştığı restorandaki vardiyasından çıkıyor. Liza, annesi Wanda, üvey babası Mike ve 10 yaşındaki küçük erkek kardeşiyle birlikte yaşıyor. Yaşadığı yerde çalıştığı restorana sadece 2 kilometre uzaklıkta ve bu restoran aslında Liza'nın amcası Mike'ın sahibi ve işletmecisi olduğu bir yerde. Liza da annesi de bu restorana yardımcı oluyorlar. İşte haftada birkaç gece buraya gidiyorlar. Servise işte yardımcı oluyorlar falan filan. Kızılcık şerbetindeki gibi. Öyle değil tam neyse. Lisa Mary Gray 11 Temmuz 1983'te Dorsey, Mississippi'de dünyaya geldi. Neşeli bir çocuk olan Liz ayrıca gelecek vaat eden bir öğrenciydi ve bir gün ilkokul öğretmeni olmayı arzuluyordu. Basit şeylerden zevk alan normal bir kız kendisi. Yaşadığı yer hep bahsettiğimiz küçük kasabalar gibi güvenli, kendi halinde, herkesin birbirini tanıdığı, sessiz sakin bir yer. O sıralar lise son sınıfa giden Lisa, anaokulunun ilk gününde tanıştığı bir kızla hala en yakın arkadaş. İşte onun adı da Lisa. Lisa bu arada koroda şarkı söylüyor. Amerika'nın gelecekteki eğitimcilerinin yanı sıra Amerika'nın gelecekteki iş liderleri ismindeki grupların da parçası. Böyle derneklere gidiyor. İşte hiç mi yok bir kötü özelliği? Vallahi yok yani. Hiç içki uyuşturucu falan sorunu yok. Böyle şeylere de böyle şeylerle uğraşacak zamanı da yok açıkçası. Kendisi ayrıca Bethel Baptist Kilisesi'nin aktif bir üyesi. Demin söylediğim gibi koroda da şarkı söylüyor. Ayrıca bu kilisede gençlik grubunda da başka görevleri var. Tüm bu görevlere çok bağlı. Çok bütün zamanını verimli harcayan başarılı bir çocuktan bahsediyoruz. Neyse ilk söylediğim tarihe dönüyorum, 22 Haziran. Vardiyanın bitiminden biraz öncesini anlatmak istiyorum size. 22 Haziran'da Liza'nın saat 14'te vardiyası başladı. Bu aile restoranında çoğunlukla Liza'yı tanıyanlar, Liza'yı tanımasa da amcasını tanıyan insanlar geliyor ve işte Liza'yı görmekten mutlu oluyorlar genelde. Liza da herkese gülümseyen şeker bir kız. Ama o öğleden sonra uzun zamandır buralarda görünmemiş bir müşteri geliyor. Kendisi 35 yaşındaki Thomas Edwin Loden. Thomas Loden 1982 yılında liseden mezun olduktan hemen sonra deniz piyadelerine katılmıştı. Loden, Körfez Savaşı sırasında ön saflarda görev yapmaya devam edecek, takımının seçkin acemisi ve onur adamı seçilecek ve komutanları onu Amerika Birleşik Devletleri deniz piyadelerinin poster çocuğu olarak tanımlayacaklardı. Loden sürekli olarak ordu içinde terfi alıyor. İnanılmaz başarılı bir asker. 1992'de E7 topçu çavuşuymuş ve çok sayıda madalyası varmış. İyi davranış madalyası dahil olmak üzere 5 kez donanma deniz piyadeleri, başarı madalyası 3 kez pardon 3 kez de bir başarı madalyası alıyor. 2 kez de donanma ve deniz piyadeleri övünç madalyasıyla ödüllendiriliyor. Neyse bir sürü madalyası var, çok başarılı. 1995 yılında Loden evleniyor. Catelyn adında bir kedisi, bir de çocuğu var. 1999 yılında işsiz kalıyor ve bir iş bulma umuduyla Acemi Birliği'ne katılıyor. İşe alım görevlisi olarak çalışmak üzere atanıyor ve 1998 Ekim'inden beri bu işte çalışıyor. Haziran 2020, 2000 yılının Haziran ayındayız, tekrar söylüyorum. Bu sırada 10 günlük bir izin alıyor iş yerinden. Çünkü büyük annesi Rina'nın sağlığı yavaş yavaş kötüleşiyor. Yaşı da ilerlemiş artık ve ona bakması gerektiğini düşünüyor. Bu arada bir tane bakıcısı da var ama yanında olmak istiyor. Eda Wooden Vicksburg'dan aile çiftliğine 6 saatlik bir yolculuk yapıyor ve demin bahsettiğim restorana gidiyor öğle yemeğini yemek için. Onu görenler kendisinin 35 yaşındaki adamın 16 yaşındaki kızla Liza ile flört etmeye çalıştığını, Liza'nın ise bu girişimleri reddettiğini iddia ediyorlar. Neyse efendim adam yemeğini yiyor ve restoranı terk ediyor. Bu arada bu adam da buranın yerlilerinden biri ama demin söylediğim gibi uzun zamandır burada değil. 6 saat uzak bir yerde yaşıyor. Şeyin anneannesinin, babaannesinin, işte büyükannesinin çiftliğine geri dönüyor. Burada da yemek yiyor. Neyse, Liza neler yapıyor? Liza annesiyle saat 6 gibi kahve içmek için buluşuyorlar. Hatta hafta sonu teyzesini ziyaret edecekler. Bu planla ilgili konuşuyorlar. Annesi Liza'nın gayet mutlu bir ruh hali içinde olduğunu, hatta her zamankinden daha bile neşeli olduğunu söylüyor. O gece kapanış saatine doğru Liza'nın üvey babası Mike ve küçük kardeşi James de kardeşlerine, çocuklarına merhaba demek için mekana uğruyorlar. O sırada Liza masaları siliyor ve mekanı işte kapanışa hazırlıyor. Ama mutfak hala açık ve mutfak kapanmadan önce içeri girmeyi başaran bir müşteri daha var. Bu kişi Eddie Lawton. Evet efendim, Eddie Lawton tekrardan buraya geri dönüyor öğle yemeğinden sonra. O gece saat 9 civarında geliyor ve 1994 model Ford minibüsünü Liza'nın 1992 model yeşil Honda Accord'unun yanına park ediyor ve bir cheeseburger sipariş ediyor. Siparişini verdikten sonra dışarı çıkıyor. Minibüsün arkasında duruyor. Orada bir şeyler yapıyor. Ne yaptığını bilmiyoruz. Sonra cheeseburgerini alıyor ve mekanı terk ediyor. Liza da bir noktadan sonra mekanı kapatıyor ve evine doğru yola çıkıyor. Yola çıktıktan kısa bir süre sonra karanlık bir köy yolunda ilerlerken lastiklerinden birinin patlamış olduğunu fark ediyor ve durduktan sonra hasarı incelemek için arabadan iniyor. Maalesef bu noktadan sonra Liza'ya tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Hiçbir zaman da öğrenemeyeceğiz. Çünkü bunlar maalesef Liza'nın dışarıda görüldüğü son iyi anları. Saat 10.45'e kadar eve gelmeyince annesi Wanda endişelenmeye başlıyor ve demin söylediğim gibi Liza'nın çalıştığı restoran eve arabayla sadece 10 dakika falan uzaklıkta, 2 kilometrelik bir yerden bahsediyoruz. İşte şey olduğu için, köy yolu olduğu için daha yavaş gidiyorsun ama yani yakın bir yer sonuçta. Ve annesi kızının nerede olduğunu bilen biri olup olmadığını öğrenmek için etrafı aramaya başlıyor. İşte restoranı arıyor ve restorandaki aşçıyla konuşuyorlar. Aşçı Liza'nın normal saatte işten çıktığını hatırladığını ancak eve dönerken, kendisi eve dönerken 178. otoyol ile Dorsey'nin kesiştiği yerde yolun kenarında dörtleri yanan bir arabanın yanından geçtiğini hatırladığını söylüyor. Aa diyor, acaba Liza mıydı o ya falan diyor. Ve sonrasında şey diyor, dur ben bu arabaya bakmaya gideyim diyor. Geri dönüyor, yakın mesafe hemen gidiyor. Arabanın hala orada olduğunu görüyor. Arabanın bu arada dörtlüleri yanıp sönüyor. Yaklaşıyor, kapılar kilitli değil. Yolcu kapısının hafifçe aralık olduğunu fark ediyor. Biraz daha yaklaşıyor ve araba Liza'nın bu arada. Liza'nın cep telefonunu ve çantasını görüyor. Bir yandan aracın lastiğinin patlak olduğunu fark ediyor ve Liza'nın ailesini arayıp hemen bu durumu anlatıyor. Bunu yaparken bir yandan kızın yakında bir yerde yardım aramaya gittiğini düşünüyor. Diyor benim de bir yardımım olsun diye düşünüyor ve lastiği değiştirmeye başlıyor. Lastiği değiştirmeye başlarken işte ilk lastiği çıkartırken de lastiğin üzerinde bir bıçak olduğunu fark ediyor. Yani biri bilerek bu lastiğe bıçak sokmuş gibi gözüküyor. Bir şeylerin yolunda olmadığı aşikar artık. Hemen polisi arıyor. Olay yerine ilk gelen kolluk kuvveti de aynı fikirde kendisiyle. Oraya varır varmaz bunun bir kaçırma olayı olduğunu hissettim diyor David Sheffield isminde bir polis. Polisler Liza'yı aramaya çıkıyorlar, etrafa bakıyorlar. Bir yandan da o gün ve o gece restorana gelen müşterileri sorguluyorlar. Liza'yı daha sonra görüp görmediklerini soruyorlar ve restorana gelenlerin bir çetelesini, bir listesini çıkartıyorlar. Liza'nın kaybolduğunun bildirilmesinin ardından polis bir önceki günle ilgili böyle güzel net bir zaman çizelgesi oluşturmak umuduyla iş arkadaşlarıyla da görüşüyor. Ve bir isim sürekli söyleniyor. Bir isim durmaksızın gündeme geliniyor. Kendisi 35 yaşında evli, evde küçük çocuğu olan Thomas Loden. Demin söylediğim, anlattığım gibi kendisi restorana uğradı, öğle yemeğini yedi ve kapanırken tekrar geldi ve yeniden yemek sipariş etti. Lod'un da bu mahallenin bir çocuğu olduğu için aşçıyı da tanıyor. Yani aşçıyla beraber aynı okula gitmişler. O yüzden aşçı daha da şey yapıyor, anlatıyor Lod'un kim olduğunu. Ve şeyi söylüyor işte ilk gelişinde açıkça kendisiyle hiç ilgilenmeyen, ilgisiz olan genç kıza asılıp kendisini rezil etmişti diyor. Ve şey gece tekrar da geldi. Ama yani kimse bunun garip olduğunu düşünmedi. Çünkü garip olan bir şey yoktu. Ama garip olan şöyle bir şey var. Sonra olayı düşündüğünde fark ediyor. Restorana iki gelişinde de farklı araçlarla gelmiş. Öğlen geldiğinde, yani öğleden önce geldiğinde, öğle yemeği için geldiğinde 1988 model bej renkte bir Oldsmobile Regency kullanıyormuş ki bu büyük annesinin aracıymış. Ama kapanıştan hemen önce geldiğinde yeşil bir minibüs kullanıyormuş. Loda'nın konuşmaları gereken biri olduğunu anlayan ama çok da şüphelenmeyen polisler büyükannenin çiftliğine gidiyorlar. Kapıyı büyükannenin bakıcısı açıyor ve Loda'nın hala uyuyor olduğunu söylüyorlar. Kendisi bir şüpheli falan değil yani hala uyuyor. Okey diyor polis. Ben gün sonuna kadar tekrar geleceğim konuşacağım onunla diyorlar. İyi güzel ayrılıyorlar. Lisa Mary Gray'in kaybolduğu gece restoranda bulunan müşterilerin hepsi sorgulandıktan sonra listede bir kişinin hala sorgulanmadığı fark ediliyor. Evet efendim, Edie Loudon hala sorgulanmamış ve tekrardan bu adamın yanına gitmeye karar veriyorlar. Sona kalan o ve ortada başka bir şey yok. Yani herhangi bir şüpheli bulamıyorlar. Bu dönüş yolculuğunda polis memurlarından biri Loudon'un evinin önünde park etmiş yeşil bir minibüs görüyor. Minibüsün arka camları film cam ve kapıları kilitli. Ancak ön camdan bir çift kirli bot ve kirli iş eldivenleri görünüyor. Polisin ilgisini çekiyor ve burada neler oluyor diye soruyor ve yavaş yavaş Loden'dan şüphelenmeye başlıyorlar.
Loudon'un büyük annesi Rina Loudon, polise torunu Eddie'nin evin birkaç yüz metre arkasında bulunan gölete balık tutmaya gittiğini söylüyor. Polis gölete doğru yürüyüşe çıkıyor ama olta takımı ve Eddie Loudon'u görmedikleri için eve dönüyorlar. O sırada tekerlekli sandalyede olan Rina Loudon'a mülkünüzün geri kalanını kontrol edebilir miyiz? Evinizin içine girebilir miyiz diye soruyorlar. Büyük anne polise hemen izin veriyor. Arabada kelepçe şeklinde düğümlenmiş bir ip buluyorlar. Ve bunun üzerine Eddie Loudon'un yatak odasının zemininde üzerinde kan olduğu anlaşılan bir şort da bulduktan sonra bu kanıtlara dayanarak Loudon'un şüpheli bir kişi haline geldiğini açıklıyorlar. Loudon'u öğleden sonra yarı baygın halde buluyorlar. Kendisi büyük annesinin arazisindeki göğsüne kazınmış özür dilerim sözleriyle yatarken bulunuyor burada. Bilekleri kesilmiş vaziyette. Lisa'nın nerede olduğu sorulduğunda bu konuda hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranıyor. Loudon hastanede yaraları için tedavi görürken müfettişler minibüsünü aramakla meşguldü o sırada. İçeride bir koltuğun altında Lisa'nın elleri ve ayakları iple bağlanmış çıplak bedenini buluyorlar. Ayrıca bir erkeğin çeşitli nesnelerle Lisa'ya tecavüz ettiğini gösteren bir video kaseti de ortaya çıkarılıyor. Burada çok korkunç detaylar var. Hani anlatmamayı tercih ediyoruz biz tabii ki. İsteyen internetten bulabilir ama bulmasanız daha iyi olabilir bizce. Çok rahatsız edici görüntüler. Saldırganın genç kızı hem ölmeden önce hem de öldükten sonra cinsel açıdan bir istismar ettiğini ortaya koyuyor bunlar. Yüzü kamerada hiç görünmemesine rağmen Lisa'nın kalıntılarından toplanan DNA kanıtları Loda'nınkiyle eşleşiyor. Suçluluğu artık şüphe götürmez olduğundan tutuklanıyor. Çiftlik evini çevreleyen arazide yapılan bir arama sırasında müfettişler yaklaşık 1 metre derinliğinde yeni kazılmış bir mezara rastlıyorlar ve bu da onları Loudon'un Lisa'yı cesedi bulunmadan önce gömmeyi planladığı sonucuna götürüyor. Loudon'un bunu neden ihmal ettiği ise zaten kafa karıştırıcı olan en büyük gizemlerden biri. Loudon'un Lisa Mary Gray'e tecavüz ettiğini kabul ediyor ancak cinayeti inkar ettiğini biliyoruz. İlk başta evet onunla seks yaptım ama rızası vardı ve onu öldürmedim diyor. Ama polis ona korkunç video kaseti hatırlatıyor. Eddie Loudon sonunda Lisa'yı öldürdüğünü kabul ediyor ancak bunu bilerek yapmadığını söylüyor. Akşam saat 10:45'te Loudon ona yardım teklif etmek için durmuş. Kendisini gururla denizci olarak tanıttıktan sonra ona endişelenmemesini, her şeyi halledeceğini söylemiş. Loudon'a göre lastiği değiştirmek için hemen işe koyulmuş. Yolda kalan gençle havadan sudan konuşurken kızın orduya katılmayı düşünüp düşünmediğini sormuş. Belli bir kariyer planı olan lise öğrencisi Lisa, ona denizci olmakla ilgilenmediğini, bunun hayatında yapmak isteyeceği en son şey olduğunu söylemiş. Bu masum yorum karşısında öfkelenen adam onu zorla minibüse bindirmiş. Daha sonra onu büyükannesine ait ıssız bu araziye götürmüş. Sonraki 4 saat boyunca dehşete düşmüş esirine defalarca tecavüz etmiş ve cinsel istismarda bulunmuş. Sabah saat 2:30 sularında da onu boğarak öldürmüş. Öldüğü sırada evinden 1,5 kilometre kadar uzaktaydı. Daha sonra cesedi minibüsteki bir koltuğun altına tıkmış ve biraz uyumak için evin içine girmiş. Evet, böylece dava süreci başlıyor. Loudon'un savunma avukatları, müvekkillerinin fiziksel ve cinsel istismara uğradığı travmatik çocukluk dönemine işaret ederek, sapkın davranışlarını ehliyetinin azaldığını iddia ederek açıklamaya çalışıyorlar. Savaş stresinin de damgasını vurduğu geçmişinin onu doğruyla yanlışı ayırt edemez hale getirdiğini savunuyorlar. Mississippi Devlet Hastanesi'ndeki uzmanların bunun tam tersini tespit etmelerinin ardından bu talepleri reddediliyor. Avukatlar müvekkillerinin talebi üzerine arama emirlerinin geçersiz kılınması ve avukat olmadan konuştuğu için suçunu kabul etmesinin iptal edilmesi için de harekete geçiyorlar. Sistemde bir boşluk bulma çabaları yine başarısız oluyor. Sonuç olarak Loudon aleyhindeki davaya yeşil ışık yanıyor. İhtimallerin kendi lehine olmadığını bilen Loudon, uzun bir yargılamadan vazgeçerek cinayet, tecavüz ve cinsel saldırı suçlarını kabul etmeyi seçiyor. Avukatıyla birlikte hakim karşısına çıkan Loudon, savunmasının sonuçlarını anladığına ve işlediği suçların tüm sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğuna dair yemin ediyor. Daha sonra pişmanlık görüntüsü bir kenara bırakılıyor. Tam bir geri dönüş yapacak ve kendi boynunu kurtarmak için çabalayacak adeta. Ölüm hücresi gerçeği ortaya çıktığında Loudon, suçunu kabul etmekle neye bulaştığını tam olarak anlamadığını iddia ederek cezasını temyize götürmeye çalışıyor. Geçerli bir neden gösteremediği için talebi reddediliyor. Loudon, 14 Aralık 2020 akşamı kaçınmak için epey bir mücadele sarf ettiği idamla yüzleşiyor. Son yemeğini yedikten sonra sedyeye yatırılıyor ve yapılacaklar karşısında sakinleşmesi için kendisine sakinleştirici bir ilaç uygulanıyor. Bir sonraki adımda felç edici bir ilaç olan vekuronyum bromür enjekte ediliyor kendisine. Son olarak da potasyum klorür, en sonunda da kalbini durduruyor. Her şey söylenip bittiğinde Lisa'nın genç hayatının son gecesinde neler olduğunu asla gerçekten bilemeyeceğiz. Her ne olduysa Loudon'un anlattıklarının gerçekle çok az ilgisi olduğu kesin. Kesin olmamakla birlikte lastiğinin o gece işten çıkarken onu takip eden ve fazla uzaklaşamayacağını bilen biri, muhtemelen katili tarafından kasıtlı olarak hasara uğratıldığı teorisi ortaya atılıyor. Bu da kadının neden yardım için telefon etmediğini açıklıyor. Çünkü böyle bir zamanı yoktu. Daha olası bir senaryo ise Loudon'un günün erken saatlerinde Lisa'ya aşık olduğu ve kapanışta bir tuzak kurmak için geri döndüğü yönünde. Arabası devre dışı kaldığında yardım etmek için oradaydı. Kadın onu restorandan tanıdığı için muhtemelen en azından başlangıçta onun yanında kendini güvende hissetmiş olabilir. Denizciler hakkındaki sözlerinin kendisini o kadar öfkelendirdiğini ve elinde video kayıt cihazıyla birkaç saat boyunca ona tecavüz etmek zorunda hissettiğini iddia etmesi yani haliyle biraz saçma ve konuyla alakasız görünüyor. Söz konusu hazırlık seviyesi göz önünde bulundurulduğunda kadının kaderi muhtemelen onu gördüğü andan itibaren çizilmişti. Söyleyebileceği ya da yapabileceği hiçbir şey kadını değiştiremezdi. Adam Lisa'yı gördüğü an itibariyle zaten böyle bir şey olabilecek idi herhalde diyoruz.
Of. Tam Türkiye'de olacak bir olay değil mi? Adamın savunması falan böyle işte askerliğime laf etti, orduya laf etti bilmem ne geyikleri.
Evet, ya tam böyle şey. Yani savunması şeyinden beter, suçundan beter yani.
Ya bu arada yakışıklı olsa bir şey değişmeyecek o anlamda demiyorum ama adamın öyle bir tipi var ki ben fotoğraflarına uzun süre bakamıyorum. Bu olayı araştırırken de çok rahatsız hissettim.
Çok şey ya, çok kötü yani. Çok garip bir şey var bunun da. Böyle bayağı kafasına koymuş ve orada dışarı çıkıp sandviçini yerken muhtemelen o sırada patlatıyor zaten lastiği. Ve o kadıncağız da şey lastik patlayınca başka da bir şey yapamıyor zaten yani.
Şey enteresan, sen de söyledin gerçi de mezar kazmış ya, neden mezara götürmemiş? Herhalde o ilk günden şey olacağını düşünmedi, ortaya çıkacağını düşünmedi olayın. Yani biraz daha vakti olduğunu düşünüyordur.
O kendine bayağı güveniyormuş ya, eve gidip uyuduğuna göre. Rahatlığa bak. Ya insan öldürmüşsün, eve gidip uyuyorsun yani. Ondan sonra da göğsüne özür dilerim yazıp bileklerini kesince ne oluyorsa yani.
Bu arada şeyi de eklemek istiyorum. Olayı biliyorsanız ve işte adamın gençliğini falan biliyorsanız işte niye bahsetmediniz demek isteyebilirsiniz. Ama bilerek istemedik aslında. Yani yanlı bir anlatım değil. Yani yemişim yanlılığın bu olayın yanı mı olur? Yani geçmişinde yaşadığı herhangi bir travmayı umursamadım açıkçası ben bu adamın. O yüzden notlarımıza falan da eklemedik. Savaşta yaşadığı saçma şeyleri de, yani saçma demeyeyim tamam da, bahsetmek dahi istemedim. Yani burada mağdur bir kadın var. Bana ne,
Evet
onun
evet.
geçmiş travmasından, adamdan bahsediyorum yani.
Ya evet ya, ben bunu şey yapmıyorum işte, geçmişte şöyle, o zaman rehabilite olsun ya. Ya da ailesi onu görsün, o halini rehabilite etsinler. Böyle değil, bu şekilde değil. Zaten çoğu savaştan dönen askerde belli bazı semptomlar gözüküyor. O zaman bunları böyle toplumca bir şey yapalım yani, bütün devletler bir şey düşünsünler ve buna yönelik hareketler yapılsın, buna yönelik rehabilitasyon süreçleri düzenlensin. Hiçbir kadının ölümü, bu şekilde ölümü hatta şey olamaz. Bahaneye, herhangi bir bahaneye yani şey sığdırılamaz. O yüzden bence de ya, geçmişte ne yaptı beni hiç ilgilendirmiyor bu adamın gerçekten yani.
Bir de şey, anladığım kadarıyla bayağı planlamış. Orada ima ettim ama tekrar üstünü çizmek istiyorum. İkinci gelişinde işte cheeseburgeri beklerken arkada bekliyor. Kızın arabasının yanına park ediyor. Ha, o an muhtemelen kanıtımız yok ama o bıçakla o lastiğe şey yapıyor. Lastiği deliyor
Evet
yüksek
evet.
ihtimalle.
Evet bence de. Yani berbat bir hikaye. Çok kötü.
Evet,
Üzülüyorum böyle şeyler olunca.
şey bayağıdır, yani tabii ki hep anlattığımız şeyler korkunç ama yine böyle şey, bu kadar mide bulandırıcı bir olay şeydir anlatmamıştık Olcay'cığım.
Evet. Nasılsın? Başta soramadım. İyi misin? Ne var ne yok?
İyiyim, sen nasılsın? Bu kayıt seçimden önce alındı. O yüzden
Evet.
seçim sonuçlarını bilmiyoruz. Şu an siz bizi dinlerken seçim sonuçlarını biliyorsunuz. Bu çok heyecan verici.
Evet, gerçekten de. Geçen haftadan şeyi anlatacaktım. Onu anlatayım.
Aa,
Bakalım ne
uzun
olacak?
uzun,
Ben
evet.
bu yayın yayınlanıncaya kadar neler gelişecek o konuda. Bu bizim yayıncılık sektöründe şöyle bir şey var sayın arkadaşlar. Size böyle kitaplarınızı böyle çok kitap kutsaldır diye okuyorsunuz, ediyorsunuz ama yayıncılık sektörü pek öyle kutsalmış gibi davranan bir sektör değil. Tabii ki buralarda yayın evleri de birer ticarethane. Ve ticarethaneleri adeta tüccar gibi yöneten yöneticiler tarafından idare ediyorlar ve çoğunlukla siz böyle işte şey, çok parası arttı bu kitapların, çok pahalı falan diye haklı serzenişlerde bulunurken, o parayı kim yiyor biliyor musunuz? O parayı matbaacılar yiyor, o parayı dağıtımcılar yiyor, yani işin tüccar kısmı yiyor, emekçiler yani zihin emekçileri. Bu parayı yemiyorlar ve onlara hatta çok çok az bir kısmı ulaşıyor. Buna yazarı, çevirmeni, işte çizeri, herkes dahil edebilirsiniz. Yayın evi çalışanları. Ve bu tabii hepimizin aslında en çok canını sıkan nokta bu. Fakat hani bununla ilgili ne yaptı yayıncılık sektörü bu zamana kadar Türkiye'de? Hiçbir halt etmedi. Çünkü bizim böyle çoğunluğumuzun burnu kaftağında olduğu için oradan indiremiyoruz biz o burunları. Herkes her şeyi çok iyi biliyor bu sektörde de. Klasik bir Türk gibi. Dolayısıyla biz sadece ego basıyoruz etrafa. Yayıncılık sektöründeki tüm çalışanlar aslında kendi küçük dairelerinde ego basıyorlar etrafa. Her neyse, burada da şöyle şeyler oluyor. İşte ne bileyim, çevirmenle bir anlaşma yapıyorsunuz. Çevirmen ne diyorsunuz ki? X lira para vereceğim sana sen bu çevirinin sonunda. İki türlü oluyor. Birincisi satıştan telif alıyor çevirmen. Bir de tek ödeme alıyor. Yani ne kadar satarsa satsın kitap, o çevirmen sadece tek bir ödeme alıyor ve Türkiye'de çoğunlukla bu yapılıyor. Eğer yayın evinin üst kadrolarında birini tanımıyorsanız, akrabası değilseniz yani herkes sakalına bakıyor arkadaşlar. Yani öyle hiç zannetmeyin ki burada böyle işler şey dönüyor. Böyle hak, hukuk, adalet, herkes bağırıyor, çağırıyor, çağırıyor ama kimse onu öyle işlemiyor. Her neyse, ben de çoğunlukla bu tek ödemeyle para alan karakterlerden biriyim. Çünkü vermiyorlar ve bununla mücadele edecek yerlerim 37 yaşında.
Bir şey
Ah.
soracağım. O kısmı ben bilmiyorum. Ben yayın evinin bu arada pazarlama kurumsal iletişim kısmında olduğum için bu kısımları çok bilmem yani. O yüzden Olcay'a da sormak istiyorum. Mesela kitabı çevirdin kanka. Sözleşmem var. Atıyorum işte Aralık ayında çevirdin, teslim ettin. Sen parayı kitap basıldıktan sonra mı alıyorsun? Ne zaman alıyorsun? Normal bir kağıtçı gibi badem mi oluyor? Nasıl oluyor?
Şöyle oluyor. Şimdi eğer tek ödeme alacaksan bir çeviriden, o zaman şöyle şeyler söylüyor sana. Çeviriyi teslim ettikten sonra 1, 2, 3 ay içerisinde, yani o yayın evinin kararına bağlı, 1 ay içerisinde, 2 ay, yani çok az yayın evi 1 ay içerisinde ödüyor tabii ki. Genelde 2 ila 3 ay içerisinde ödeme yapıyor yayın evleri. Ama eğer telifle anlaştıysan, o şanslı kesimden sen, yani eğer çevirmenler olarak, o zaman tabii etiket fiyatının belirlenmesi gerekiyor ki onun üzerinden bir hesap yapılıyor. Onun için de kitabın çıkışını beklemen lazım. Yani şöyle şeyler de olabiliyor. Sen çeviriyi teslim ediyorsun, adam bekletiyor yayın evinde. 2 yıl oluyor, 3 yıl oluyor. O yüzden mesela orada şey yapılması gerekiyor. Teslim ettim, 1 yıl içerisinde basılmasını istiyorum kitabın. Çünkü yani paranı alamıyorsun eninde sonunda yani. Bir de böyle şeyler oluyor. Ve mesela bu çevirmen tarafı. Ben bir de yazar tarafını söyleyeyim. Kendi kitabımla ilgili şeyde mesela. Benim kitabımda ödeme vadesi 6 aydı. Yani hangi ticari sektörde Türkiye'de 6 aylık bir vade var? Bunu gerçekten biri söylesin ya. Ya kimse bunu konuşmuyor abi. 6 aylık vade ne demek ya?
Bir
Yani
şey söyleyeceğim. 6 ayda asgari ücrete hep zam geliyor. Yani şirket hep
evet.
kazanıyor, sen hep kaybediyorsun.
Ben hep kaybediyorum yani, benim gibi insanlar böyle, eğer
Evet.
çok böyle isminiz duyulmadıysa etrafta, çok herkesin bildiği isimlerden biri değilseniz, herkes sizin aslında emeğinize bir şekilde çökmeye çalışıyor. Ya benim Eylül'de çıkan kitabımın mesela telif ödemesi, bugün biz bu kaydı 22 Mayıs'ta alıyoruz. 22 Mayıs'ta hala ödenmemiş durumda. Ya ve benim sözleşmem 6 ay vadeli. Vadesini de geçmiş durumda ve bana yani bir mail attığımda ya da işte telefonla ulaşmaya çalıştığında, zaten ulaşamıyorsun telefonla kesinlikle. Mail attığında sana şöyle dönüyorlar. Ya ödeme listemizdesiniz. Sanki
Herhalde
çocuk kandırıyor yani. Nerede olacaktım ulan zaten? Tabii ki ödeme listesinde olacağım. Yani bu nasıl bir şey? Yani öyle şey, o yüzden ben, hani ben tabii ancak etrafımdaki insanlara yetebiliyorum ama okurluğunuzu da okur gibi yapın ya. Sadece böyle yayın evi takip etmeyin. İşte ne bileyim, çevirmen takip edin, yazar takip edin. Bu insanlar ne yapıyor, ne ediyor, nasıl para kazanıyorlar? Öyle kolay geçmiyor bu insanların hayatı. Ama yayın evlerinin tepesinde böyle godamanlar var. Onlar böyle çökmüş durumdalar. Ellerinde prolarıyla, bir de eski solcu mavallarıyla takılıyorlar. Hepsi eski solcu nasıl oluyorsa. Onlar çok güzel hak, hukuk, para yiyorlar yani. Ve bizler de böyle ancak konuşuyoruz. Çünkü dediğim gibi birlik olabileceğimiz bir sistem kuramıyoruz. Kendi kendimizi kuyusunu kazmaktan.
Korkunç
Evet.
ya. Bir de yayıncılık diğer sektörlere göre daha şeydir ya, küçük bir sektördür. Daha işte naif derler. O kitap kokusu falan
Evet, evet.
filan.
Nefret ediyorum kitap kokusundan bu arada. Kesinlikle dijitalleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Bütün matbaalar kapansın, dağıtımcılar kapansın. Ya her şey dijitalleşmeli abi. Saçmalık çünkü bu yani.
Ya zaten direkt Z kuşağının işte büyümesiyle bence artık olacak. Ya bizim nesil Y kuşağı da bittikten sonra kimse matbu kitap okumayacak bence.
Ay lütfen, lütfen. Çok gereksiz bir şey. Yani kitap şeyini, ben fetişini hiç anlayamıyorum. Vardı, bende de 20'li yaşlarımda çok vardı. Ay kitabım olsun, böyle dizi dizi her yerde kitabım gözüksün falan da. Hayır abi, yani elektronik cihazdan kitap okumak kadar rahat bir şey yok bir kere yani.
Değil mi? Beni şu sesli kitaba alıştırsan. Gerçi daha ne yapacağım? Bana promosyon kodu bile yolladın. Daha ne
Onu
yapmam lazım?
açmadın değil mi? Promosyon kodunu bile açmadın değil mi?
Şöyle, hayır. Denedim. Bir şekilde olmadı. Sonra sen bana tam ne yapmam gerektiğini söyle. Ay, bunu konuşmamıştık, evet. Ne yapmam gerektiğini söyledim. Tamam kanka, halledeceğim ben dedim. 6 ay oldu. Senin vaden gibi oldu yani.
Neyse, inşallah düşmemiştir hakkın.
Gerçekten. Buradan yayın evi patronlarına sesleniyoruz. Seslenmiyoruz. Türkiye yayın evi patronu düz niye dinlesin?
Yani yine patron bizi dinlemez ama ben herkesi tek tek afişe edeceğim ya. Herkesi. Herkesi. Yakacağım ulan. Ben bu oyunu bozarım ya. Kendi küçük dünyasında küçük yaptım.
Peki sana yeni hobimden bahsedeyim mi biraz?
Lütfen.
Çok hafif bahsetmiştim zaten. Yani daha ne kadar detaylandırabilirim. Bizdeki O Ses Türkiye var ya, ben onun Fransa versiyonuna sardım. Yaklaşık
Ay
sanırım bir aydır. Favori kızım vardı. Noçka'ya Instagram'dan mesajlar falan atıyorum ben. İşte Fransızca
ha.
falan, falan yazıyorum. O bana cevap veriyor. Hatta Olcay bana geçen dedi ki lütfen oy atma.
Evet ya, tabii o potansiyeli gördüm çünkü yok yere böyle euro falan verir şimdi.
Ve ne yaptım biliyor musunuz? Mesela ilk seçim günü pazar günü işte sandık görevlisiyim. 6'da orada olmam lazım. Cumartesi erken yatacağım falan. Yataktayım. Türkiye saatiyle saat 10'u çeyrek geçe şey olacak, program başlayacak. İnternetten buldum izlemenin yolunu bir şekilde. Fransa'da telif durumu çok acayip bu arada. Hiçbir şekilde izleyemiyorsun. Neyse, Türk olduğum için buldum bir yolunu.
Tabii
Neyse.
ki.
Açtım böyle, Noçka'nın elenmediğini gördüm o gün. Falan böyle yine Noçka'ya mesaj atmış olabilirim. Sonra yattım uyudum. Neyse ama işte.
Noçka.
Evet. Neyse, tüm hafta sadece Noçka'da değil, herkesi dinliyorum. İşte Olcay'a arada video yolluyorum. Bak bak, bunu
Çok iyi.
dinledin mi falan böyle. Zeynep'e şey diyorum, kanka kadın kocaman ama sesi de kocaman, muhteşem biri falan filan. Anneme de yolladım ama annem açmadı galiba ya da beğenmedi, hiç yorum yapmadı. Neyse. Geçen haftada da bir günlüğüne Gelibolu'ya gittik. Yine cumartesi akşamı. Neyse böyle dışarıdayız. Dedim ki ya onu çeyrek geçe gibi odada oluruz değil mi falan filan. Neyse. Baktım. Noçka elendi. Çok
Geçmiş olsun
üzgünüm.
kankacığım
Sonra da Instagram'dan işte biz seni çok seviyorduk Noçka bilmem falan gibi şeyler
ya.
paylaştım.
Yazdın mı?
Story'ime koydum ama ona cevap vermedi.
Allah kahretsin. Bana gönderdi birini. Bu ne lan, faslı mı dedim bu? Bu bir sinirlendi. Sensin faslı. Sanki ya
Lübnanlı o
sefermiş
be.
gibi. Ha?
Kız
Lübnanlı
mı
mı?
diyorsun? Lübnanlı o.
Ay kız değil be, adam diye bir tanesi.
Adam Fransız be. Biliyorum, Viyana'dan bahsediyorsun. Neyse, kapat.
Aa, bak bak bak. Bak adını anlayacak gülümsedi.
Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Mika diye bir şarkıcı vardı ya biz küçükken. Relax. Take it. O
Şöyle
bu
şöyle tamam, onu
programın
şarkı
bayağı.
söylüyoruz.
Evet.
Evet.
O çok garip bir ülkeli bu arada. Nereliydi? Dur bu sırada bakacağım. Ben hiç bilmiyordum. Mika bu programın jürilerinden ve Mika hala çok ünlü biliyor musun? Fransa'da falan çok ünlü.
Allah
Lübnanlı.
Allah.
Lübnanlıymış Mika. Evet ama Mika'yı çok seviyordum. Fakat Noşka'nın elenmesinde bayağı şey rol oynadı. Bence diğeri daha iyiydi falan dedi. Yıkıldım. Mika'yı
Aa.
sevmiyorum artık.
Mika'ya, o zaman Mika'ya şey falan atıp bok emojisi mi atalım şimdi?
Yok, onun milyon takipçisi var, o görmez mesajları ama Noçka'nın artık inbox'ına düşüyorum. Yay! Evet, saçma hayatımdan da böyle bir anekdotu sizle paylaşmak istedim, hala dinleyen varsa.
Bakalım bundan sonraki hayatımız nasıl olacak? Göreceğiz bakalım. Oldu o
Oldu o
zaman.
zaman.
Ya bir dakika dur. Kapatmadan şey. Telif hukukçusu varsa etrafta, avukat, bana bir ulaşsın.
Ay
Lütfen.
gerçekten ya.
O işi ben kazıyacağım kanka. Ben bak yine bilendim. Biliyorsun ki yayın evlerine bilenmek benim.
Ya evet. Bu arada iyi kazanan bir yayın evi. Benim çalıştığım bebiş yayın evim değil tabii ki. Onlar bebiş, onlar çok tatlı. Onlarla alakası olan bir yer değil.
Benim yayın
Ama
evim de değil. Ama
evet,
ben bir sürü yere
Olcay'ın da
çevir
değil.
yapıyorum yani.
Onlardan biri ve gayet para kazanıyorlar arkadaşlar. Çok iyi
Evet,
para kazanıyorlar.
son çıkan kitap zaten çıldırmış durumda yani.
Evet,
Kaçıncı
o
baskı?
ve onun diğerleri de zaten çok iyi
Evet.
yani.
Ne güzel böyle şey yaptık.
Ay.
Merak edene DM'den atarız kız.
Atabiliriz değil mi? Atarız tabii ya.
Atarız tabii, bana ne? Ben onları daha ifşa edeceğim ya.
Aynen
Bunları
öyle. İyi, hadi
daha
bay.
yeni başladık. Hadi görüşürüz.
Bay bay.
Esen kalın.